Ayrım Beş, size yalan söylediler. Barış Terkoğlu, Sami Menteş, sayfa 41. 1997 ilk değildi. 28 Şubat davasında Türkiye Emekli Subaylar Derneği, yani TESUD Başkanı Emekli Avakor General Erdoğan Karakuş, olayların canlı şahidi olduğunu belirterek avukatlar aracılığıyla mahkemeye bir yazı gönderdi. Kor General Karakuş'un tanıklığı şunun için önemli. 1968 yılı sonunda Mürtet Akıncılara üsteğmen rütbesiyle atanmıştı. Ardından yüzbaşılığı, albaylığı ve tuğ generalliğinin bir kısmı Akıncılar üssünde geçmişti. Emekli Hava Kor General Erdoğan Karakuş yazısında tankların Sincan'dan 1960'lı yıllardan beri geçtiğini, bunun iki amacı olduğunu söyledi. Birincisi zırhlı tümenin kendi eğitim çalışmaları ve tatbikatları nedeniyle, ikincisinin de Mürtet Akıncı'daki nükleer cephaneliğin ve tesislerin korunması görevinin aynı zamanda zırhlı tümene ait olması nedeniyle. Bu çalışmaların bir kısmına Akıncı'dan hava kara işbirliği kapsamında kalkan uçakların da katıldığını belirten Erdoğan Karakuş, 1960'lı yıllardan 1997 yılına kadar tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, asker taşıyan araçlar anılan nedenlerle defalarca Sincan'dan geçmesine rağmen hiçbirisine darbe yakıştırması yapılmadığının altını çizdi. Mahkeme bu teknik ve askeri bilgiyi göz ardı ettiği gibi konu hakkında askeri resmi makamlardan bilgi, belge, tarihçe talep etmedi. Gösterilen delili dosyaya koymadı. Tankın arızası. 4 Şubat 1997'deki tatbikattaki intikalde bir tank arızalandı. Tankın arızalanmasıyla ilgili çeşitli yorumlar yapıldı. Kimine göre tanklar gözdağı verilmesi, gazetecilerin fotoğraf çekebilmesi için Sincan'ın merkezinde bırakılmıştı. İddia edildiği gibi tanklar şehir merkezinde bekletilmedi. Bir adet tank Sincan çıkışında Toprak Mahsulleri Ofisi silolarına 100-150 metre mesafede arıza yaptı. Onarım süresince de bu mevkide hareketsiz kaldı. Arıza yapan tankın yanında bulunan diğer araç ise tank değil, tırtıllı kurtarıcı araçtı. Kurtarma aracının bulunması tankın arıza yaptığının da kesin delili değilse neydi? Tatbikat sırasında zırhlı tümen komutanı Tümgeneral Erdal Ceylanoğlu izinliydi. Arızadan izinden döndükten sonra haberi oldu. Mahkemede sanık olarak verdiği ifadede tankın arızalanması ile ilgili detaylı bilgi verdi. Arıza konusu izinden döndükten sonra Eğitim Tatbikat Birliği'ne sabah bölgeye gidiş intikali esnasında takriben 9.30 ile 10 sularında bir M48A5T1 tankının motor gövdenin en önemli parçası olan bükülebilir milinin kırıldığı bilgisini aldım. Bu arızanın sabah gidiş güzergahının Sincan çıkışı demiryolu hattı civarında ve Toprak Mahsulleri Ofisi silolarının 100-150 metre yakınında meydana geldiği söylenmiştir. Belirtilen arızanın birlik seviyesi bakımı ve mutlaka malzeme değişimi gerektirdiği için tank mürettebatı tarafından giderilmesi mümkün değildir. Milin değiştirilmesi süresi 4 saat olarak verilmiştir. Bu malzemenin sökülüp yenisiyle değiştirilmesi gerektiğinden üst bakım kademesince getirilmesi ve değiştirilmesi 5-6 saatlik süreyi kapsamıştır. Bu tank Sincan merkezinde arıza yapmamıştır. Konu değişik boyutlara çekilmek istenmektedir. Oysa meydana gelen arıza bakım onarım süresi uzun zaman alan bir faaliyettir. İki tank olarak belirtilen yazılar da gerçek değildir. Diğer tırtıllı araç konvoyda bulunan M74 tırtıllı kurtarıcı aracıdır. Bakım personeli ile birlikte destek için gelmiştir. Ceylanoğlu'nun da ifadesinde açıkça vurguladığı gibi tankın arızasının başka bir yere çekilmesine gerek yoktu. Hükümet de söyledi. Bu kadar büyük olayla ilgili hükümetin bir tepkisi olması beklenirdi. Önceki sayfalarda Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın Cumhurbaşkanı Demirel ve Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan'a tatbikatla ilgili bilgi verdiğini yazmıştık. Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir meclis soru önergesine verdiği yanıtta olayın normal bir tatbikat olduğunu, eğitim çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti. Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan 28 Şubat davasında da tanık olarak dinlendi. Tayan'ın ifadesi hükümetin olaya yaklaşımını da ortaya seriyordu. Turhan Tayan medyada bu olayı öğrenince Genelkurmay Başkanı'na ne oluyor diye sorduğunu, olayın rutin bir tatbikat olduğu ve elde olmayan nedenlerden dolayı güzergahın değiştiği bilgisini alınca da bir daha bu olay üzerinde hiç durmadıklarını beyan etti. Sincan'dan geçen tanklara ilişkin aynı olağan tepkiyi Başbakan Necmettin Erbakan da verdi. Erbakan bu olay kendisine sorulduğunda bunun konumuzla ne ilgisi var? Cumhuriyet bayramında 240 tank geçiyor diyerek bu faaliyeti şahsına ve hükümetine yönelik cebir ve tehdit oluşturmadığını en yetkili ağızdan ifade etti. Hükümetin hem yetkili bakanının hem de hükümetin başı olan Başbakan Erbakan'ın konuyla ilgili açıklamaları böyleydi. Ve bu açıklamaların mahkeme dahil herkesi bağlaması beklenirdi. Tankları yürüten komutan yıllar sonra konuşabildi. Sincan'da yürütülen tanklar dönemin sembolü haline getirildi. Mahkemede de olay sık sık gündeme geldi ancak tankları yürüten tabur komutanı 10 yıl boyunca talep edildiği halde mahkemede dinlenmedi. Davanın bir kısım sanığı hapse gönderilirken bir kısmı hakkında yeniden yargılanma kararı verildi. Yeniden yargılanan sanıklar mahkemeden beklemeden tankları yürüten zırhlı birlikler komutanı Namık Kemal Çalışkan'ı alıp duruşmaya getirdiler. 24 Ocak 2022 tarihli duruşmada buyurun dinleyin dediler. Çalışkan neler mi anlattı? Konuşmasının dökümünün yer aldığı duruşma tutanağını inceledik. Elbette kritik soru tankların Sincan'daki dinci terör gösterisine karşı yürüyüp yürümediğiydi. Acaba tankları yürütme kararı bu 4 günlük arada mı alınmıştı? Namık Kemal Çalışkan aksini söyledi. Etimesu Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümeni güzergahından başlayıp sivil meskun mahal olduğu bilinen Etimesu Sincan Akıncı Anajet Üssü güzergahı ile icra edilecek olan intikal eğitimi 1996 yılının Eylül-Ekim ayında yayınlanan Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümeni'nin uygulama emrinde belirtiliyor idi. Yani Sincan'daki terör tiyatrosundan aylar önce yapılacak tatbikat kararı belliydi. Peki tanklar neden yürütüldü? O gün yarbay rütbesinde olan emekli Tuğgeneral Çalışkan bunu da anlattı. Bu intikalin maksadı GESAP planları dediğimiz genel savunma planları kapsamındadır. 4. Anajet Üssü Komutanlığı'nın konuşlandığı Akıncı Anajet Üssü'ndeki NATO'ya tahsisli hava üssünün teröristler tarafından baskına, sabotaja maruz kalma ihtimaline karşı yapılır. İcra edilecek bir savunma harekatının takviye zırhlı birlik kuvveti olarak benim tabur komutanı olarak görev yaptığım taburun bir bölük timi görevlendiriliyor idi. Yani Akıncı Üssü'nün saldırıya uğrama ihtimaline karşı yapılan takvimi aylar öncesinden belli bir tatbikattı. Üstelik ilk kez de değildi, Çalışkan devam etti. 60'lı yıllardan beri 4. Anajet Üssü'nün NATO'ya tahsisli kuvvet olmasından kaynaklı 2 yılda bir yapılan NATO tatbikatlarının da aynı zamanda bir parçasıydı. Haklı bir soru. Sincan tanklarını yürüten tankların komutanı yıllardır mahkemede neden konuşmadı? Çalışkan buna da cevap verdi. 28 Şubat davasının başladığı ilk yıllardan itibaren bu taburun komutanı olmam nedeniyle müracaatta bulunmuş olmama rağmen bu davayla ilgili tanık ya da müdahil olarak çağrılmadım. En son 2 Nisan 2021 tarihinde saat 11:20'de Yargıtay'da bu davanın görüşülme aşamasında 16. Ceza Dairesi'ne de dilekçeyle başvurarak tanık olarak ifade vermek istediğimi belirttim. Dilekçemin yazılı olarak incelemeye alınıp alınmadığını dahi bilmiyorum. Yani koca dava görüldü, serüveni 10 yıl sürdü. Yıllardır konuştuğumuz tankların komutanı anlatmak istiyorum dedi. Ne Fethullah yargısı ne de AK yargı kabul etti. Peki tankların yürütülmesi için meşhur yoldan başka bir yol kullanılamaz mıydı? Çalışkan iki güzergah olduğunu söyledikten sonra tercih nedenini şöyle anlattı. Ankara çayının üzerinden geçen tek şeritli dar köprü o dönemde inşaat halinde genişletme çalışmalarına tabi tutulduğundan tek geriye kalan Etimesuz Sincan Meskun Mahallinin bulunduğu güzergahı seçmek zorunda kaldık. Yani niye Meskun Mahallinin içinden geçip de çevre yolundan gitmediğiniz sorusu sorulacak ise bunun başka şansı yoktu. Mahkeme başkanı kaç gün önce netleşti güzergah diye sorunca çalışkan yanıt verdi. 10-15 gün önce, 20-25 Ocak tarihleri arası muhtemelen. Anlattığına göre söz konusu güzergah hem emniyete hem jandarmaya bildirilmiş, yol boyunca güvenlik önlemi alınması istenmişti. Kısacası Sincan'daki tiyatroya karşı tanklar sokağa çıkmamıştı. Tanklar yürüme hazırlığındayken Sincan'daki terör tiyatrosu gerçekleşmişti. Haliyle tankların yürüyüşünün darbe hazırlığıyla alakası yoktu. Belki Sincan'daki tiyatro tankların geçeceğini bilenler tarafından denk getirilmiş olabilirdi. Tankların verdiği mesaj. Peki tanklar bir mesaj veriyor muydu? Askerler geçişler sırasında araçları gözlemleyerek geçişin amacını anlayabilirler. Askeri silah ve araçlar hem milli yönergeler hem de uluslararası bağlı kurallar gereği eğitim ve barışçıl niyetlerini açıkça göstermek maksadıyla intikallerde uygulanacak yönergeye uygun şekil disiplinine sahip. Örnek vermek gerekirse, harp gemileri kendi karasularında dahi birlik halinde seyirlerinde saldırgan bir niyet ve amaç taşımadığını göstermek maksadıyla prova nizamında yani arka arkaya anlamlı bir yoruma meydan vermeyecek uygun sabit bir rota ve süratte gemiler arası taarruza müsait olmayan belli bir mesafe bırakarak ve namluları doğruya bakar şekilde seyrederler. Zırhlı araçlar da aynı şekilde planlı bir eğitim ve benzeri intikallerinde üzerinde savaş donanımı olmadan namluları arkaya dönük ve gövdeye bağlı durumda basarak intikal ederler. Çevreye rahatsızlık vermeyecek uygun bir intikal sürati ve araçlar arası mesafe bırakarak giderler. Bu anekdotu aktardıktan sonra 4 Şubat 1997 tarihinde Sincan'dan geçen tankların durumuna bir daha bakalım. Sincan'dan geçerek planlı eğitim alanına intikal eden zırhlı araçlarda eğitim dışında belli bir niyet taşımadığını göstermek üzere namluları arkaya dönük ve gövdeye bağlı olarak eğitim şekil disiplini ve yönergelere uygun intikallerini sürdürdü. Hatta izleyen halkın ilgisi ve sevgisiyle karşılaştı. Peki gövde gösterisi vermek için ne yapılıyor? Bunu da yanıtlayalım. Milli bayram ve törenlerde devlet egemenliğini ve milletin bağımsızlık iradesini ve gücünü asım ülkelere göstermek, müttefiklerine ve halkına güven vermek üzere zırhlı araçlar namluları önde, yukarıda ve bağsız, birkaç zırhlı araç yan yana ve arka arkaya olacak şekilde toplu grup halinde mevcut silah ve sistemleri açık ve tam donanımlı olarak mühimmat hariç tüm dünyaya mesaj verecek şekilde günün anlamına uygun bir disiplin ve gösterişle geçit yapıyor. Bunun örnekleri kimi zaman medyada haber de oluyor. Böylece zırhlı araç intikali belli bir anlam ve niyet taşıyor. Ancak ne FETÖ üyesi savcı bilgilinin ne mahkeme heyetinin ne de konu hakkında art niyetli yorum yapan kimselerin bu kurallardan ve amaçlardan haberi olduğu ortaya çıkan sonuçtan anlaşılıyor. Hakikat budur. Sonuç olarak bu bilgiler ve açıklamalar 4 Şubat 1997'deki faaliyetin 1996-1997 eğitim-öğretim döneminin sonunda yapılması gereken geri bölge savunma planı yani birinci devre sonu Şubat ayı tatbikat görevinin yerine getirilmesi faaliyeti olduğunu ortaya koyuyor. Bu faaliyetin planlı ve düzenli olarak önceki ve sonraki yılların aynı dönemlerinde yapıla geldiği biliniyordu. Kimi medyanın abarttığı gibi değildi. Mahkemenin de iddia ettiği gibi demokrasiye aykırı amacı taşımadığı açıkça görülüyordu. Konuyu pekiştirmek adına bir bilgiyi daha ekleyelim. Söz konusu tatbikat sırasında zırhlı tümen komutanı Tümgeneral Erdal Ceylanoğlu izindeydi. Üstelik zırhlı tümen komutanının izne çıkış tarihi Kudüs gecesinden 2 gün sonra, yani 2 Şubat 1997 idi. Bu tatbikat faaliyeti ileri sürüldüğü gibi hükümete gözdağı, darbe amacı taşımış olsaydı, zırhlı tümen komutanı 2 Şubat 1997 tarihinde izne gönderilmez, tatbikat bölgesinden hemen dönülmezdi. Daha da önemlisi, yapılan faaliyette zırhlı araçlar tatbikat bölgesine değil, Ankara'nın merkezine doğru namlular önde ve bağsız, araçlar harp mühimmatı yüklü ve tam teçhizatlı olarak intikal ettirilirdi. Oysa ki intikal eden tankların harp mühimmatı yok, makineli tüfek mermi kutuları boş ve kulileri kilitliydi. İşte üzerinde fırtınalar koparılan kimilerinin darbe için gövde gösterisi olduğunu iddia ettiği Sincan hadisesi böyle. Şimdi devam edelim. 6. Bölüm. Silah kullanırız lafı nereden çıktı? 28 Şubat'ın bir diğer efsanesi ise gerekirse silah kullanırız sözüydü. Mahkemenin kararına esas aldığı, kimi siyasilerin suçlamak için sıklıkla kullandığı söz, 28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği briefingle ilgili medyanın yaptığı bir yorumdu. Ancak ne briefingde ne de yetkililerin yaptığı açıklamalarda bu sözler yer alıyordu. Neler olduğunu anlatalım. 10 Haziran 1997'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırladığı briefing yargı mensuplarına sunuldu. Aynı briefing 11 Haziran'da basın mensuplarına aktarıldı. Briefingde ülkenin karşı karşıya olduğu tehditler, silahlı kuvvetlerin bunlar hakkındaki görüşleri, atılması gereken adımlar sayıldı. En dikkat çeken bölüm ise nihai amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak olan irticai faaliyetlerin genişlediği, devlet kadrolarını ele geçirdiği ve irticanın artık bölücü terör faaliyetleriyle eşit düzeyde ve birinci sırada iç tehdit konumuna ulaştığının vurgulanmasıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin briefingde kullandığı ifadeleri aynen aktaralım. İrticai kesim içinde halen 30 kadar radikal örgüt bulunmaktadır. Bu örgütler MGK kararları sonrasında irticai kesimce gösterilen tepkileri yeterli bulmamakta, eyleme geçilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Radikal örgütlerin gelişmeler karşısında daha geniş bir taban içinde yeniden örgütlenerek terör eylemlerine yönelmesi kuvvetle muhtemel görülmektedir. Buraya kadar arz edilen iç ve dış gelişmelerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hedef alması, Cumhuriyet'in temel niteliklerine karşı özellikle laikliği dinsizlik olarak algılayan siyasal İslamcı bir zihniyetin hakim olması yönünde gayret sarf edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durumdan vazife çıkarmak ve İç Hizmet Kanunu'na göre verilen ana görevleri doğrultusunda tehdidi yeniden değerlendirmesi keyfiyetini ortaya çıkarmıştır. Bu noktadan hareketle bilindiği üzere TSK'nın görevi 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır şeklinde belirlenmiştir. Bu madde 1935 tarihli İç Hizmet Kanunu'nda da aynı şekilde ifade edilmektedir. Bu görev TSK İç Hizmet Yönetmeliği'nin 85 taksim 1. maddesinde vazifesi Türk yurdu ve cumhuriyetini iç ve dışa karşı lüzumunda silahla korumak şeklinde ifade edilmiştir. Briefingin en can alıcı bölümü burasıydı. Görüleceği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tabi olduğu yasayı hatırlatmış ve ülkenin karşı karşıya olduğu tehdidin vahametine dikkat çekmiştir. Hatta TSK'dan ihraç edilenlerin korunup kullanmasına da tepki gösterilmişti. Yaş kararları ile TSK'dan ihraç edilen subay ve assubaylar özellikle irtica yanlısı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmeye devam edilmiş ve bir vakıf içinde toparlanmalarına yardım edilmiştir. Briefingde irticanın para kaynaklarına ilişkin bilgilere de yer verildi. İrticai kesim halkın kin duygularını, örf ve adetlerini, geleneklerini istismar ederek aidat, yardım ve hibe gibi usullerle trilyonlarca lira maddi yardım toplamakta ve sağladıkları menkul ve gayrimenkullerle büyük maddi imkanlara ulaşmaktadırlar. Bu yardım ve hibeleri yapanların arasında İslamcı kesimden, milli gelirden en üst seviyede pay alan kişiler de yoğun olarak yer almaktadır. Kamuoyunda yüz siyasal İslamcı patron olarak bilinen bu kişilerin servet durumu özetle şöyledir. 6 kişinin 100 trilyondan fazla, 5 kişinin 20 ile 50 trilyon arası, 15 kişinin 10 ile 20 trilyon arası, 13 kişinin 1 ile 10 trilyon arası, diğerlerinin ise 1 trilyonun altındadır. Bu durum ticaret, siyaset ve tarikat üçgeninin ülkemizde etkin olarak işlediğini göstermektedir. 5. ayrımın sonu. Sayfa 51.